Ayrım 45, sayfa 393. Dayan gözyaşı dökmeden hıçkırıyordu. O sırada Mavriski'nin sesi yükseldi. Vakit geldi. Dayan dehşet içinde bakışlarını kaldırdı. İki adam ellerinde silahlarıyla taş kapıya doğru ilerliyordu. Haykırdı. Hayır, durun. Büyücüler genç kadına baktı. Annesi yerinden kımıldamamıştı. Dayan yine haykırdı. Son ayrıntıları da bilmek istiyorum. Açıklamak zorundasınız. Sibil bakışlarını kızına yöneltti. Bilmek istediğin ne kaldı? Dayan son bir kez daha olayların akışındaki sırayı hatırlamaya çalıştı. Parçalar halinde dağılmamasının tek çaresi buydu. Sonra konuştu. Lucianlar, Avrupa'ya vardığında olaylar hiç de beklediği gibi gelişmedi. Sibil sırıttı. Öyle de denebilir. Thomas senin Lucian'ını öldürerek seni Delon'un dışında bırakmak istedi. Thomas alçağın tekiydi. Kuralları bu şekilde çiğnemek ancak alçaklıkla açıklanabilir. Çemberi bozmak istedi. Kazadan sonra Lucian'ı kurtarmak için hiçbir çare kalmadığını anladığında Van Keen'i çağırdın. Onunla telepati yoluyla temas kurdun. Bu yüzden de polis hiçbir telefon kaydına rastlayamadı. Yapabileceğim fazla bir şey yoktu. İşte o zaman da yarışa talih katıldı diye devam etti Dayan. Sizi tekrar teker teker yok etmeye karar verdi. Sibyl'ın sesi öfkeyle titredi. Talih bizi ilk günden beri hep parmağında oynattı. Öteki şamanları öldüreceğimizi biliyordu. Ağızdan kulağa aktarılan kültürünü korumanın tek yolunun bize şamanlığı öğretmekten geçtiğinin farkındaydı. Bizler bütün bu yıllar boyunca Tiseven büyüsünün teminatı koruyucusu olduk. Talih'in artık bizleri yenmekten ve gücümüzü ele geçirmek için Doyle'la gününü beklemekten başka yapacağı bir şey yoktu. Dayan şimdi derin bir tatmin duyuyordu. Talih'in halkını kurtarmak isteyen adamın amacını anlamıştı. Yine de çarkların kusursuz dönmesini engelleyen bir kum tanesi vardı, sordu. Bu dediklerinizle uyuşmayan bir ayrıntı var. Talih Doyle gününü beklemedi. Paris'te Van Keen'i ve Thomas'ı Ulan Batur'da Jokum'u öldürdü. Neden? Kısa bir sessizlikten sonra kadın şaman fısıldar gibi konuştu. Cevabı basit. Şamanları öldüren Talih değildi. Ya kim? Ben. Dayan haykırdı. Yalan söylüyorsun. Hugo Jokum'u öldürmen imkansız. Neden? Ben oradaydım. Yani manastırın koridorunda ve katili Jokum'un odasından çıkarken gördüm. O sırada seninle telefonla konuşuyordum. Paris'teydin. Paris'te olduğumu kim söyledi? İşte teknolojinin mucizelerinden biri. Küçüğüm. Ben sadece birkaç metre uzağında Jokum'un odasındaydım. Dayan yıldırım çarpmış gibiydi. Annesinin soluk soluğa konuşması, Ulan Batur'unkine benzeyen trafik gürültüsü, aynı otomobiller. Bir de damda o sahneyi daha önce yaşadığını hatırlatan o belli belirsiz duygu. Haklıydı. Aynı kadın 16 yıl arayla ikinci kez saldırıyordu. Kırık dökük bir sesle sordu. Lan Langeus'de mi sen öldürdün? Van Keen'in ve Thomas'ın gözcülerinin varlığını öğrenmişti. Thomas'ın geçmişini karıştırınca eski öğrencilerinin arasında bir Sibel Tiberg buldu. Beni hemen çağırdı. Bürosuna girince gırtlağını kestim. Dosyayı çaldım. Ya güç, başkalarını öldürerek güçlerini eline geçiremezsin ki. Güç umurumda değil. Öngörüm yeter bana. Onların öldüğünü, benim hayatta olduğumu bilmekte. Hepsi bu. Bugün çemberden geriye 3 kişi kaldık. Tayga kimin muzaffer olacağını karar verecek. Vakit geldi. Mayeski kurşun kapıyı açtı. Merdivenlerden bir ışık süzüldü. Dışarının ışığı. Dayan yine haykırdı. Talih, o nerede? Talih öldü. Ne zaman? Talih Thomas'la aynı şeyi düşündü ama daha önce meclisteki tüm rakiplerinin içinde gerçekten çekindiği tek bir kişi vardı. Ben. Beni çemberden uzaklaştırmak, Doyle'nin dışında tutmak istedi. Ağustos ayında Luberon'daki evimizin çevresinde bana ansızın saldırmaya kalktı. O da daha yanaşmadan varlığını hissettim. Açık bir kitabı okur gibi beyninden geçenleri okudum. En mahrem silahımı kullandım. Parantez, yüzünde bir tebessüm belirdi. Ne demek istediğimi anladın. Dayan annesinin dilinin altındaki kesici aleti hatırladı. Ayı öpücüklerini, daha o zaman bile ölümcül bir tehlike taşıyan o yalanları düşündü. Her şey çoktan yazılmıştı. Mayevski merdivenlere doğru yürüdü, eşikte döndü. Vakit geldi. Hayır, Dayan şimdi yalvarıyordu. Annesine döndü. Bir şey var, benim gözümde en önemlisi. Parantez, gözlerini kırmızı şapkalı narin gölgeye dikti. Çocukların parmaklarını kim işaretledi? Size kim burada randevu verdi? Sibyl şaşkın görünüyordu. Ama kimse. İyi de birisinin parmaklarının ucunda tarihi kazımış olması gerekir değil mi? Çocukların parmaklarına kimse dokunmadı. O çocuklar kutsal. Ayaklarının altında yeni bir uçurum beliriyordu. Israr etti. Dörlo tarihine kim karar verdi? Sibyl başını salladı. Anlattıklarımdan hiçbir şey anlamamışsın. Biz üstün güçlerle barış yaptık. Hangi güçler? Tayga'nın ruhu, evrenimize egemen olan güçler. Anlayamıyorum. Bu da bizim öğrendiklerimizdeki sır. Ruh maddeden önce vardır. Ruh her atomda, her parçacıkta vardır. Ruh evrenin bölmesidir. Somut gerçeği oluşturan soyut güç. Anlamıyorum. Annesinin sesi daha yumuşaktı şimdi. Gözcülerin parmaklarını getir gözünün önüne. Van Keen'in, Thomas'ın, Jokum'un bedensel farklılıklarını düşün. Senden çıkıp hayvana geçen o kanseri hatırla. Dayan gözünün önündeki her şeyin titreştiğini görüyordu. Büyücülerdeki izleri bir tutkunun ya da sapık bir iradenin etkisi altında değiştiğini sandığını, vücutlarını hatırladı. Oysa şimdi yanıldığını anlıyordu. Annesi tekrarladı. Ruh eti denetler. Bizim talihsizliğimiz de bu. Bizler maddenin ötesindeyiz. Şimdi de son değişim için geldik. Hangi değişim? Kadının kahkahası kocaman çemberde yankılandı. Meclisin yasasını anlamadın mı çocuğum? Her şeyin gerçek olduğunu anlamadın mı? 72. kısım. Şafak incecik uçlarıyla rüzgarı okşar gibi sanılan yüksek otları kızıl bir öz suyu gibi yavaşça aleve boğuyordu. Üç şaman ormandaki açıklıkta alada ilerliyor, birbirinden uzaklaşıyor, her biri diğerinden gözünü ayırmadan güvensizlikle hareket ediyor. Gölgeleri gitgide kusursuz bir üçgenin üç köşesine dönüşüyordu. Dayan Gwani ile birlikte Tokamak'ın beton tepeciklerinden birinin üzerinde kalmıştı. Şamanlar onları orada öylece bırakmışlar, kendi kaygılarından başka bir şey düşünemez olmuşlardı. Dayan ovanın üzerindeki seçmeye çalışıyordu. Ama uzun otlardan gitgide şamanları içer, yutar, eritir görünen yeşilimsi otlardan başka bir şey göremez olmuştu. Dövüşçüler birbirinden 100 metre kadar açıldıklarında bir hareketsizlik, bir taş donukluğu oldu. Şafakta bir çeşit gerilim. Üç şaman soyundu. Dayan soluk tenler, kemikli kol ve bacaklar gördü. Farkında olmadan dikkatini annesine verdi. Bitki dalgasına karışan yuvarlak ve kaslı omuzlarını gördü. Rüzgarda savrulan beyaz perçemleri gördü. Sonra açıklığın hareketinde sallananın kadın olduğunu anladı. Annesi uykuya dalmak üzereydi. Ruhlara doğru görünmez bir köprü oluşturan o geçici, belirsiz duruma kayıyordu. Dayan hala gerçeği kabullenmeyi reddederken imkansız gerçekleşti. Bir gölge üzerinden geçti. Bakışlarını kaldırdı. 10 metre üzerinde dev gibi bir kartal havada asılı duruyordu. Göğün üzerine tutturulmuş gibi kusursuz bir gözetleme konumunda tüyden bir haç. Bir saniye sonra içten yükselen toprağın derinliklerinden çıkar gibi bir uğultu duyuldu. Dayan gözlerini annesinin uykuya dalarken kazdığı noktaya dikti. Bitki kargaşasının ortasında dev gibi bir ayı dikiliyordu. Boyu en az 2 metre, kahverengi bir ayı, bir boz ayı. Kahverengi postu pırıltılar saçıyordu. Sırtındaki kambur bir güç anıtını andırıyor. Kapkara gözlerinin parladığı ürkütücü ve kendinden emin yüzünden hiçbir şey okunamıyordu. Bir dişi dedi Dayan hiç tereddüt etmeden. Hayvan arka ayaklarının üzerine dikildi ve sanki taygadaki en ufak bir parçacık bile bundan böyle öfkesini hesaba katmak zorundaymış gibi kükredi. Dayan'ın içinde ne korku vardı ne de endişe. Böylesi duyguların üzerindeydi. Üçüncü noktaya döndü. Po Sacher'in Otlar arasında kaybolduğu yere gözleri artık o yaşlı çapkını değil, kurdun Sibirya taygasına özel Canis lupus campestris fırça gibi dik tüylerini arıyordu. Hiçbir şey göremedi ama bundan önceki seyahatlerinde de sıkça karşılaştığı gibi havada özel bir koku sezdi. Açlık ve gerginlik yüklü av kokusu. O anın her bölümüne egemen olmuş gibiydi. Solunda bir hışırtı duydu. Dayan hepsini aynı zamanda algıladı. Tüm gücüyle ileri atılmış siyah ve beyaz boynu, otları yaran inci uzun burnu, bir adım sonra saldıracakmış gibi görünen coşkudan pırıl pırıl koyu siyah gözleri. Dayan Gwenny'nin kolundan tutup peşinden sürükledi. Laboratuvar binalarından uzaklaşıp açıklık boyunca koştular. Birden ayakların altındaki yol yok oldu. Dik yamaçtan aşağı yuvarlandılar. Keskin taşları çarpıp yaralandılar. Sonra da yumuşak toprağın üzerine düştüler. Dayan zaman geçirmeden en önemli şeyi yokladı. Gözlüğünü düşürmüştü. Birkaç metre ötede Gwenny de aynı durumdaydı. Bu basit ayrıntı genç kadını yıktı. Olağanüstü güçlü hayvanların karşısında gözleri şaşı, üstleri başları toz içinde savunmasız iki zavallı. Ne var ki çevresini eline aldığında kurdun kaybolduğunu gördü. Avcı en azından şimdilik avından vazgeçmişti. Gwenny gözlüğünü burnuna yerleştirirken homurdandı. İyi ama neler oluyor, ne oluyor? Dayan daha şimdiden annesini son gördüğü yerle arasındaki uzaklığı hesaplıyordu. Böyle bakıldığında batıya doğru 400 metre. Tehlikeliydi. Tehlikeli olmasına da başka çare yoktu. Beni burada bekle dedi. Yamacı uzandı. Tırmanmak için bulduğu köklere sarıldı. Aklından bile geçirmem dedi. Gwenny peşine düşerken. Birlikte tırmanıp birlikte bitki dalgalarına daldılar. Dayan pek güvenilir bir yön bulma yeteneğine sahip değildi. Ama ayının görüntüsü belleğini yakıyordu. Otların arasında değişim yerine kadar süründüler. Dayan annesinin giysilerini buldu. Ceplerini karıştırdı. Kloku aldı. 45'lik. Kabzadaki şarjörü çıkarıp saydı. 15. Bir tane de nabluda. Öteki iki rakibin silahlarını düşündü. Gidip aramaya değer mi? Hayır, çok tehlikeli. Hiç ses çıkarmadan, hiçbir yere değmeden geri döndüler. Yine yamaçtan aşağı indiler. Dayan durumu değerlendirmeye çalıştı. Üç hayvandılar. Saf avcı güdüsüyle hareket eden üç yırtıcı, güçlü ve yok edici üç hayvan. Her şeyi bilen algılara sahip, duyarlı, sezgili üç yaratık. Çevreleriyle kusursuz bir uyum içinde kuralları kusursuz bilen üç savaşçı. Bu düşünce bile yanlıştı. Onlar doğayla uyumlu değildi. Doğanın kendisiydi. Doğanın yasalarını, güçlerini, hareketlerini paylaşıyorlardı. Sadece bu titreşim bile onların varoluş nedeniydi. Bu titreşim onların ta kendisiydi. Arkadaşına döndü. Gwenny, beni dikkatle dinle. Buradan kurtulmanın tek yolu çevremizi bir insanın değerlendirdiği gibi değerlendirmemek. Anlıyor musun? Hayır. Tek bir orman yok diye devam etti. Ne kadar hayvan cinsi varsa o kadar da orman var. Her hayvan çevreyi ihtiyaçlarının ve duygularının ölçüsünde algılayıp değerlendiriyor. Her hayvan kendi dünyasını kuruyor. Onun ötesini görmüyor. Etolojide Umwelt olarak adlandırılan işte... Dipnot, Amvel, Almanca çevre. Postumuzu kurtarmak istiyorsak düşmanımızın görüş açısına sahip olmamız şart. Ayının, kurdun ve kartalın dünyasını dikkate almalıyız. Çünkü savaş alanımız beş duyumuzla algıladığımız bu manzara değil. Ayının, kurdun ve kartalın dünyası. Anladın mı? Ama şey, onların dünyası hakkında dayan gururla gülümsemesine engel olamadı. Bu mekanizmaları kaç zamandır inceliyordu. Algılama sistemlerine, çalışma stratejilerine ne ölçüde girmişti. Rüzgar ikisini buz gibi yakarken her rakibin resmini çizmeye karar verdi. Kartal. Her şeyi gören bir kuş, tüp biçimindeki gözleri sayesinde gördüklerini inanılmaz boyutlarda büyütebiliyor. Ormanın 100 metre üzerinden uçarken dikkatini minicik bir kemirgenin üzerinde öylesine toplayabiliyor ki o küçük hayvan tüm gözünü kaplıyor. Kartal bunu yaparken bir başka mucizeyi de gerçekleştirebiliyor. Gözlerini iki değişik yöne çevirebiliyor. Tam önündeki hedefine bakarken aynı zamanda da pencerenin doğrultusunu ayarlayıp kapma hareketi hazırlanabiliyor. O sırada kanatları açıldığında yaklaşık 3 metre süzülmesine yardımcı oluyor. Kartal avının üzerine saatte 80 kilometrelik bir hızla inerken avının tepesine ulaştığında saniyenin çok kısa bir bölümünde yavaşlayabiliyor. Hiç ses çıkarmadan yürüyen bir adamın adımlarının hızına inebiliyor. Kurbanı öldüğünü bile hissetmiyor. Daha irkilip sıçrayacak zaman bulamadan gaga ve pençeler vücuduna gömülüyor. Kartalın tek zaafı ışığa bağımlı olması. Gözünün aşırı derinliği görüş alanını karartıyor. Böylelikle sadece tam aydınlıkta görebiliyor. Kısacası kartal gün ışığında saldırıyor. Güneşin batmasıya başlamasıyla birlikte kartalın av zamanı da sona eriyor. Pek güçlü bir teselli değil bu. Çünkü o ana kadar hiç kimse ya da hiçbir şey gözünden kaçmaz. Kurt. Kartalın tam tersine gece kurdun güç alanını öncelikli bölgesi oluşturuyor. Kurdun gözleri sadece tek renkli bir görüntü algılamakla birlikte çok daha önemli bir özelliğe sahip. Retina üzerinde tam karanlıkta bile kusursuz bir görme yeteneği sağlayan özel bir dokuya ya da tapetum lucidum'a sahip. Böylelikle kurt olağanüstü bir hareket algılama yeteneğine de sahiptir. Bir kilometreden bir el hareketini görebilir, hatta gerginlik belirtilerini bile sezebilir.